Merhabalar. Türkiye'deki bir açığı doldurma kararı aldık. Ben Cem Bodimoğluoğlu, yanımda
Özgür
Ruth Alagül. Kendisi ESL Türkiye ile çalışıyor. Biz CSGO podcast yapma kararı aldık. Haftalık ya da haftada bir ya da iki kere yapacağımız bir kısa bir podcast olacak. Gündemdeki haberlerden bahsedeceğiz. Turnuvalardan değerlendirmeler yapacağız. Merhaba Özgür, hoş geldin.
Selamlar Cem, hoş bulduk.
İstersen başlayalım direkt.
Olur.
EM Katowice geride kaldı geçtiğimiz hafta. İnanılmaz bir turnuva oldu, sürprizlerin olduğu. Fnatic kazandı turnuvayı. Finalde FaZe'i yendiler. Flash'a Crimson eski performanslarını gösterdiler. 2016'da inanılmaz performans göstermişti Flash'a. Biraz onun esintilerini yaşattı bize. Finalde iki tane çok önemli yerde ace attı. Fnatic'e finali kazandırdı diyebiliriz. Krims de aynı zamanda mükemmel bir performans gösterdi. Diğer yanda FaZe ise finallerde yenilme geleneğini sürdürüyor. Ne diyorsun bu konu hakkında?
Ya tabii iki taraftan bakmak lazım. Fnatic için çok sevindirici bir turnuva oldu. Dediğim gibi uzun süredir bu sahneden, bu seviyeden uzaktalardı. Özellikle de Olof gittikten sonra. Fnatic için acaba bir daha şampiyon olabilecekler mi veya başarı gelecek mi diye düşünürken çok çok önemli bir turnuvayı iyi bir galibiyet ve iyi bir oyunla kapattılar.
Evet.
Dediğim gibi ama burada öncelikle Fnatic tarafını bir değerlendirirsek zaten Flash'a Crims ve CW üçlüsü gerçekten hala dünyanın en önemli üçlülerinden bir tanesi. Belki yanındaki oyuncular değişti, belki Fnatic bir düştü bir çıktı. Ama bu oyuncular kendilerini tekrar bulurlarsa hala top level'da oynayabileceklerini gösterdiler. Dediğim gibi zaten Flash'a turnuvanın MVP'si olurken mükemmel bir performans ortaya koyup yine aynı şekilde Crims de özellikle turnuva içerisinde takımı çok iyi taşıdı. Tabii burada Lekro gibi genç bir yıldızın takıma uyum sağlamış olması ve Golden gibi de çok tecrübesiz bir oyuncuya takımın çok güvenmesi, zaman zaman tek başına site savunmasını bile ona verecek kadar rahat hissetmeleri bu üç oyuncunun Fnatic'in bence çok iyi bir kimya tutturduğunu gösteriyor. Ama tabii bu takımlar bu zor süreçte zaman zaman düşüş yaşayabiliyorlar. Önemli olan bakalım Fnatic mi devam edebilecek mi? Bunu göreceğiz. Diğer yandan FaZe için de dediğin gibi aslında Niko geldikten sonra oynadıkları neredeyse 10 turnuvanın %70'ini kaybetti.
Aynen.
Bu çok kötü bir oran gerçekten. Hani dünyanın en iyi takımını kuruyorsunuz. Adeta bir Real Madrid gibi Los Galacticos yapıyorsunuz ama ortaya konan performansın daha doğrusu sonuç olarak, başarı olarak bununla yakından uzaktan alakası yok. Tabii burada eleştirecek çok nokta var. Hani belki Kerrigan'dan başlarsınız, belki Olof'tan çıkarsınız, belki Nico'dan girersiniz ama sonuç olarak ne olursa olsun bu takım bu turnuvaları kazanmak zorunda. Ortada bir liderlik sıkıntısı var bence. Ve ben bu başarısızlıkların, çünkü FaZe'in şampiyon olamadığı her şey başarısızlık demektir bu takım adına. Bu başarısızlıklar devam ettikçe ben birkaç ay sonra FaZe'de yavaş yavaş suların kaynamasını bekliyorum. Ve tabii ki de topun ağzına konacak ilk isim burada Kerrigan olur. Çünkü görünen şu ki takım yetenekli, takım istiyor ama onları liderlik edecek. Doğru yerde sen şunu yapmalısın, sen şunu yapmamalısın diyecek bir adam lazım. Benim Kerrigan'ın karakterini tanıdığım kadarıyla Kerrigan olsun abi ya geçer bu maç ne olacak bir dahakine kazanırız tarzında bir adam. Yani bir tarafta Niko
Evet.
yumruklarken bir tarafta Olof delirirken hani Kerrigan'ın olsun be abi elimizden geleni yaptık tavrı FaZe'in
Aynen.
aradığı tip değil. Orada mutlaka dedike, hırslı, gerekirse takım arkadaşlarını bir adım öteye götürecek bir lider lazım.
Şöyle de bir şey var. Şimdi Kerrigan'ı biliyorsun Astralis döneminden. Bu adam her zaman yarı finallere çıkaran bir adam takımını. Bu konuda hiçbir sorun yok. Adam gerçekten takımı iyi bir şekilde liderlik yaparak bir aşamaya getiriyor. Bulunduğu her takımda bu başarıyı sağlamış bir herif. Ama nasıl bir ajel olduğunu düşündüğümüzde çok heyecanlı bir adam olduğunu biliyoruz. Çünkü şeye bakıyorsun, bu videolar falan yayınlanıyor turnuvalardan. İşte takım içi konuşmaların falan olduğu videolar. Hep Kerrigan'ı böyle heyecanlı bir şekilde görüyorsun. Bu adamı finallerde düşünsene, büyük ihtimal bağırıyor çağırıyor işte Rush me, Rush me ya da diyorum B geliyorlar, B geliyorlar falan. Hep böyle ani kararlar alıyor FaZe. Major finalini hatırlıyorsun.
Evet.
Son el miydi? Uzatmalarda işte 15 saniye kala B'ye dönme kararı aldırttı ya takımına.
Ve genelde zaten dikkat edersen FaZe'in kaybettiği maçlar öndeyken kaybediyor. Yani maçı kapatamıyorlar. Hani dersin ki
Evet.
ya günleri değildi, oyunu çözemediler, rakibi çözemediler. Tamam hani ama FaZe iyi oynuyor, öne geçiyor, 15'i buluyor. Oradan sonra bir duraklama devri başlıyor. İşte zaten belki de liderlik konusu dediğim nokta bu. Orada takımı ya beyler tamam hani kapatamıyoruz haritayı, şunu yapacağız artık. Ben size şunu diyeceğim. Herkes en iyi yaptığı şeyi yapacak ve bu haritayı alıp şampiyon olacağız diyecek bir adam lazım. Ama senin de söylediğin gibi zaten aslında Kerrigan hani hep bir yerlere kadar gelip orada tıkanan bir adamdı. Kariyeri boyunca çok eski bir
Evet.
oyuncu, katılıyorum. Belki 15 senedir bu oyunu oynuyor. 1-6 zamandan gelen bir adam. Ama orada o her zamanki olsun ya bir dahaki ne yaparız daha çok çalışırız tavrı FaZe'in aradığı tavır değil. Çünkü öyle bir tavır olsa gelişecek bir takıma verirdin. Belki yanına 4 tane genç 19 yaşında çocuk verirdin. Derdin ki hadi sen bunları büyüt, geliştir, bir şeyler kat. Ama zaten orada kendini kanıtlayarak buraya gelen Nico gibi bir adam var. Kendini buraya kanıtlayarak gelen Guardian gibi bir adam var ve
Evet.
kendini buraya sadece kanıtlayarak değil büyük bir major şampiyon olarak gelen Olofmeister var. Yani senin bu oyuncuları alıp toparlayıp şunu demen lazım ki ya arkadaş tamam ben bu adamlara dünyanın en iyisi olurum. Ama maalesef benim görebildiğim Kerrigan'ın bunu yapamadığı ve belki de o konuda FaZe'in bir değişiklik yapması gerekecek.
Şu an bakıyorum son 6 turnuvada 5 kere finale kalmışlar. Bu inanılmaz bir başarı. Ama bu 5 finalin 4'ünde mağlup olmuşlar.
Evet
Bu
zaten
da
yani
inanılmaz bir başarısızlık.
Niko geldikten sonra kazanılan 11 tane daha doğrusu oynanan 11 tane final var ve bunun 7'si kaybediliyor. Yani şimdi 11 tane final demek zaten büyük ihtimalle Niko'dan sonra toplasan bir 15 turnuva vardır. Gerçekten minor veya major seviyesinde yapılan. Yani turnuvaların neredeyse %90'ında %80'inde finale çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Ve yine aynı şekilde çıktığı finallerin %70'ini %60'ını kaybeden bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu dediğim gibi bu kadar aslında değişken bir oyun olmasına rağmen bu kadar başarılı olup da sonucunu getiremeyen bir takım anlamına geliyor.
Fnatic açısından baktığımızda da şöyle bir durum var. Adamlar bir önceki turnuvada Starladder Series'te adamlar orada 3-0 yani 0-3 skoruyla elendiler. Tylio falan kaybettiler Best of 3'de. Ondan sonra şeyi duymuşumdur, röportaj falan yaptılar. I am Katowice'de Fnatic oyuncularıyla. Şey dediler işte, o turnuvada ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Takım olarak birbirimizden ayrılma kararı aldık yani bu Katowice başlayana kadar. Hiç konuşmadık birbirimizle. Herkes bireysel olarak çalıştı. Ve adamlar bu turnuvaya geldi o şekilde. Hiç takım olarak çalışmadan kupayı alıp döndüler. İnanılmaz bir olay ya.
Yani StarLadder'ı da o dediğin gibi kötü performans sonrası zaten Crimson bir tane tweet'i vardı ve dedi ki ben artık oynamayacağım tamam bitti diye tweet'i
Aynen.
vardı. Ve
Evet.
bundan sadece 15 gün sonra Katowice gibi gerçekten major seviyesindeki büyük bir turnuvaya kazanıyorsunuz. Aslında bu oyun bunu gösteriyor. Yani çok yetenekli olsan da birçok şey beraber olma, birbirine inanma. Yani sadece çok yetenekli takımların başarılı olduğu bir şey olsa FaZe'in zaten her turnuvaya kazanıyor olması lazım. Bu kadar basit bir kural.
Evet.
Ama işte tecrübenin yanında beraber oynama, takım kimyası, birbirini destekleme bunların hepsine bakmak lazım. Ve Fnatic gerçekten o 2015-2016'daki ruhu taşır bir görüntü sergilemişti Katowice'de.
Aynen.
Ama dediğim gibi bunun önemli olan kısmı ne kadar devamı olacağı. Ona bakacağız önümüzdeki aylarda. Sevindiren kısmı ise Fnatic'in tekrar bu seviyede görmek.
Devamı demişken şöyle de bir durum var. Son 6-7 turnuvada sürekli yeni bir takım şampiyon oluyor. Fnatic'in böyle bir durumda bu kadar rekabetin yüksek olduğu bir durumda devamını getirip getiremeyeceği de yani bir soru işareti.
Evet bunu özellikle şöyle de açıklayabiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde NIP'nin çok ciddi bir dominasyonu, sonra araya giren bir Fnatic dominasyonu ve ondan sonra da SK Gaming dominasyonu vardı şu an için CS sahnesinde. Ve değişen şu oldu artık çok fazla turnuva var. Çok daha sıkı programlar, çok daha takımların yorulduğu bir ortam ve çok daha güçlü takımlar var diyebiliriz. Bu noktada dediğin gibi artık her turnuva farklı bir takımın çıkıp varlığını göstermesi söz konusu. Ama ne olursa olsun yani Fnatic, işte NIP bir şekilde, SK Gaming, Cloud9 bunlar hala bu seviyede kalmaya devam edecek. Önemli takımlar olacaklar belki de. Ama burada o son virajı dönebilen, o son soğukkanlığı gösterebilen veya gerçekten o turnuvada kendini iyi hisseden takımlar bir adım öne geçiyor. Yoksa artık takımların birbirinden yetenek olarak, işte taktik olarak hiçbir farkı kalmadı. Haritalar ezberlendi, savunmalar ezberlendi, hücumlar ezberlendi. Sadece o an kendini daha hisseden takım ve oyuncular ön plana çıkıyor.
Evet, rekabet demişken şeye atlayalım hemen. Bu ESL Pro League kota dağılımını açıkladı yeni sezondaki. Dedi alt, yani Pro League'e katılacak takım sayısı 12'den 16'ya çıktı. Bunlar eskiden nasıldı? 6 Kuzey Amerika'dan geliyordu, 6 Avrupa'dan geliyordu. Asya'yı da dahil ettiler bunu. Asya elemeleri oynayacak. 2 takım katılacak oradan. 6 takım Kuzey Amerika'dan, 7 takım Avrupa'dan gelecek bu sefer. Bu dağılımı uygun buluyor musun? Ne diyorsun? Çünkü bayağı kişi Twitter'da yazıyordu. İşte 6 takım Kuzey Amerika'dan katılması bir saçmalık. İşte onun, o sayının 4 ya da 5 olması lazım. Avrupa'dan daha fazla takımın katılması lazım diyorlardı.
Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. ESL Pro League şu an dünyanın en kaliteli ligi. Erem Ligi. Ve buradan takımların çıkma, özellikle slot konusunda da ister istemez bir eşitleme yapmak zorunda. Yani Amerika'da oynayan takımlar da takım. Yani burada şey diyemezsin, Amerika'da gerçekten evet belki 3 tane takım var. Yani SKGM'i, Cloud'dan, Team Liquid diyorsun. Arkası boş belki ama sonuçta orada da bir lig oynanıyor. Orada da uzun süre, haftalarca takımlar 20'şer 30'ar tane maç yapıyor. Yani bu çok fazla ölçülebilir bir durum değil. Bence de evet, Amerika'dan belki daha az takım olması lazım ama buna ESL Pro League Amerika kötü oynuyor şu an 3 tane takım getireceğim diyemez. Evet,
genelde zaten o şey yapanlar Avrupalılar yani.
Tabii çünkü Avrupalılar da hani diyecek ki kendi ülkesinin takımı çıksın. Öyle bir durum olmayacak ama ya büyük ihtimalle yine Avrupa takımlarının önderliğinde geçen bir turnuva olur zaten. Orada kimsenin şüphesi yok. Ama bence böyle olması iyi çünkü bu bir lig. Bu yılda birkaç kez yapılan önemli bir lig. Yani bu bir major değil. Hani Major'da desem belki çok daha farklı dinamikler vardır ama hem Asya'nın giriyor olması hem sonra da bir tane bir slot daha var, sonradan belirlenecek. Kim katılacağı konusu. Yani çeşitlilik gelmesi iyi. Çünkü sadece aynı takımların etrafına dönen turnuvalar da bir süre sonra ister istemez sıkmaya başlıyor. Yani bunun en güzel örneği biliyorsun Misfits. Evet. Hani bir karma takım ki zaten yarısı Avrupa'dan yarısı Amerika'dan. Bir araya geliyorlar, birkaç turnuva oynuyorlar, biraz çalışıyorlar ve gelip hani Dreamhack gibi turnuvada başarı elde ediyorlar. Ya bu Amerika niye yapmasın bunu? Hani bence takım çıkarmak için Amerika'nın da böyle bir şansı var. Sonuçta Amerikalılar da sürekli lokal turnuva oynamaktansa gerçekten Avrupalılarla üst seviye oynayabilecekleri bir turnuvaya gitmeleri iyi olur ki bu bence Avrupa slotunda bir tane artması iyi oldu. Space Holders'ında katılmak için bence artık bir avantajı daha var böylece.
Aynen. Büyük ihtimalle katılacak gibi görünüyor. Dünkü performansı izlediysen, yani yorumladın daha doğrusu sen maçı. Hı-hı. Değil mi?
Yani aslında Space Holders'ın genel olarak şu an için Pro League performansı iyi. Dün G2'ya karşı 2-0'lık galibiyet vardı. Ondan önce Navi ile 1-1'lik vardı. Ondan önce yine benzer performanslarla NIP'nin karşısında biraz geride kalıp yenilmiştik ama LDLC galibiyetleri tekrar biraz toparlamıştık vesaire. Yani şu an için tabii bu lig çok fazla maç oynanacak. Onu düşünmek lazım ama sadece direkt rakiplerimizi, işte nedir bunun örneği, AGO, işte nedir LDLC gibi böyle takımları direkt yenersek onların üstünde kalacağımız garantilenir. Sonra da olay son haftalardaki mücadeleye kalıyor. Burada Avrupa takımlarının veya büyük takımlarının bir handikapı var. O da çok sıkışık turnuva programı. İster istemez bazen Pro Ligi ikinci plana atabiliyorlar veya online maçlarda kendilerini veremiyorlar. Buralarda bizim çok daha konsantre olup dün yaptığımız gibi G2'ya karşı çok iyi oynadığımız gibi kendi motivasyonumuzu biraz daha üst plana çıkarıp biraz daha rakibimizi hazırlıksız yakalamaya çalışıp galibiyetler almak ki ilk katıldığımız sene offline finallere gidersek tabii çok büyük bir başarı elde etmiş oluruz.
Aynen, çok büyük başarı olur. Geçen hafta Majer'le röportaj yaptım, bilmiyorum okudun mu? Orada diyor ki en büyük hedefimiz şu an ESL Pro League diyor. Space Soldiers'ın en büyük hedefi ESL Pro League'de kalıcı olabilmek diyor. Ki mantıklı yani, çünkü baktığın zaman Space Soldiers hep bir seviyeye yükselip o seviyeyi aşamayan bir takım görünümündeydi şu ana kadar. Yani hep bir turnuvaya katılıyorlardı. Atıyorum şeye katıldık mesela. Köln'e katıldık. ESL Köln'e. Ondan sonra ardından gelen 3-4 turnuvada yoktu Space Soldiers.
Evet, elemelerde
böyle bir sorun vardı. Evet. Şimdi bu ESL Pro League'de kalıcı olmak hem bu Pro League finallerine katılma şansı hem de sürekli bir göz önünde olma, bu büyük takımlarla olma açısından çok önemli.
Tabii ister istemez şimdi ESL Köln gibi büyük bir turnuvadan örnek verirsek çıkıp daha alt seviye takımların yer aldığı elemelerde ister istemez konsantrasyon sıkıntısı olabiliyor. Dikkatsizlikler, online maçlardaki konular. Ve tabii en önemli sıkıntı da bu konularda hani son 128'den falan başlamak elemelere yani. Hani garip garip takımlar bilmiyorsun. No name takım çıkıyor seni yenebiliyor best of one'da.
Hile bile olabiliyorlar.
Aynen ki çok komik sahneler görmüştük geçen sene Dignitas maçında belki hatırlarsın. Yani Crosshair'ın sürekli sallandığı adamlar vardı. Sonradan banlandılar ama yani o yüzden
Bu arada o
sürekli
adamı o takımın adı neydi? Romanya takımı değil mi?
Evet, aynen
Baktım
öyle.
onlara o çocuğu kovmuşlar takımdan. O
Ama
hileye
tabii çok geç
kaçıp.
artık da yani şöyle söylemek lazım. Bu seviyede sürekli oynuyor olmak hem kendi oyunumuzun kalitesini üst seviyede tutmak açısından hem de dediğin gibi biz buraların takımıyız deme anlamına önemli. Çünkü turnuvaların ister istemez çok kısmı invite ile geliyor takımlardan. Belli bir kısmı elemelerden geliyor. Orada elemelerde yer almadan invite almak için de biz her akşam G2 ile maç yapıyoruz. Biz her akşam Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı mücadele ediyoruz gösterdiğinizde. Ha, bu adamlar iyi gerçekten. Tamam biz bunları çağıralım işte iş yaparlar. Güzel turnuva oldu seyirci gelir diyebilecek duruma gelmeleri lazım. Zaten yani Pro Lig'deki ilk sezonun amacı kesinlikle kalıcı olmak. Offline finalleri de olursa dediğin gibi üzerine güzel bir kaymak olur. Ama bizim ihtiyacımız olan daha çok ortalarda görünmeye devam etmek. Yine Major sonrasında da biliyorsun birkaç turnuvadan elendik. Hani en önemli bir tanesi Katowice elemeleriydi. Hani buralarda biraz daha stabil olmamız lazım ki onların da bize verdiği şansları biz kullanmış olalım.
Şeyi atlayalım hemen şu Virtus.pro haberine. Taz'ı çıkarttılar takımdan. Yerine Michu geldi. O hamle açıkçası VP'yi kurtaracak bir hamle olduğunu düşünmüyorum ben. Neden diye soracak olursan yani izlediğinde Virtus.pro'yu Taz sorun değildi yani. Bunu net bir şekilde görüyorsun. Ama adamların takımı değiştirmek istemesi normal karşılıyorum. Ama sadece bir oyuncuyla değiştirerek, bir oyuncu değiştirerek sorun çözebileceklerini sanmıyorum. Neyse, Taz gitti. Kendi takımını kurma peşinde şu an. Kinguin ile görüşüyormuş. İşte Minise, Reat, Moz, Rallen gibi Polonya'nın önüne gelen oyuncularıyla bir takım kuracak. Kinguin takımının adı altında. Ne diyorsun? Sence Virtus.pro'ya rakip olabilirler mi? Polonya sahnesinde adlarını duyurabilirler mi?
Ya öncelikle Taz hamlesinde ben de az çok aynı şekilde düşünüyorum seninle. Zaten ben bir Virtus Pro'yu yaklaşık olarak bir 6 aydır dağıtmaya çalışıyorum. Yani bu takım böyle olmayacağı belli. Herkes moralsiz, herkes motivasyonsuz. Paşa ve Taz artık emekli gibi oynuyorlar. Yani burada bir şeyler değişecektir. Ama kesinlikle Taz gitti, her şey geldi. Miku geldi ve her şey çözüldü şeklinde olmayacak. Bunu söylemek lazım. Evet Miku şu an belki de Virtus Pro'dan sonraki bütün Polonya CS'indeki en yetenekli oyuncu olabilir. Zaten genelde Virtus.pro'da bir eksik olduğu zaman da o geliyordu standing olarak takıma. Ama bir tek Taz değişikliği burada iş yapmayacak. Ben özellikle kesinlikle de Paşa'nın ayrılması gerektiğini veya belki bir koçluk tevhidine çıkmasının gerektiğini düşünüyorum. Snakes, Neo, Bayali belki hala kalmaya devam edebilir ama Paşa'nın da mutlaka bu kadrodan uzaklaşması lazım. Virtus.pro'da ben açıkçası çok fazla değişik bir şey görmeyeceğim. Belki biraz daha iyileşir performansları ama o bildiğimiz Virtus.pro adı bir süre daha bence bu sahneden uzak kalacaktır. Taz'ın yeni takımına bakarsak da dediğin gibi zaten Rallen, Mouse, Minis gibi oyuncular Polonya'da uzun süredir oynayan Virtus.pro'nun hemen arkasında yer alan oyunculardan birkaçı. Bunlarla bir takım kurulabilir ama yani Virtus.pro şu an çok kötü oynadığı için belki Virtus.pro'ya geçebilirler ama Virtus.pro kadar efsane, onlar kadar başarılı bir takım çıkmayacaktır buradan. Ben açıkçası Taz'ın da hani 2018'de biraz idare edip 2018'in sonlarında oyunu bırakmasını bekliyorum. Belki bir yönetici, belki bir koç olarak tekrar devam eder kariyerine ama oyuncu olarak da artık bence tazında yavaş yavaş kariyerinin sonu gelmeye başlıyor.
Evet, üzücü ama ya adam yıllardır CS 1.6'dan beri izliyoruz adamı. Bayağı üzücü yani bu şekilde görmek tazı. Diğer yandan da Paşa açıkladı, bilmiyorum duydun mu? Bir röportaj varmış. Şey demiş o da, I am Katowice 2019 benim son turnuvam olacak gibisinden bir açıklama yapmış.
Yani
Bakalım bir sene
bence
dayanabilecek mi herif?
O kadar bile kalmayabilir. Yani çünkü
Aynen.
şöyle düşünmek lazım. Hani biz son dönemlerde Virtus.pro'yu biraz başarısız görüyoruz ama Virtus.pro dünyanın en büyük e-spor kulüplerinden bir tanesi. Sadece CSGO değil, birçok e-spor dalında başarılı ve iyi bir takım ve çok da nasıl diyeyim zengin bir takım. Yani böyle bir büyük taraftarları olan bu kadar önemli bir kulüp bir sene daha başarısızlığa tahammül eder mi? Bence orada biraz yöneticilerin devreye girmesi gerekebilir. Evet, Paşa'ya belki hani onlara olan saygılarından hani bir yıl daha oynama izni verilebilir. Ama genel anlamda oynamaya devam ederse Virtus.pro'yu biz bir sene daha bence sahneden uzakta görürüz. Çünkü onların bir tarzı vardı, bir kimyası, bir takım halinde kendilerine has bir oyunuyla beraber ve moral de motivasyonla çok uzak tutuyorlardı bu 5 kişi. Şimdi o bozulduktan sonra artık ben bir daha toparlanabileceklerini düşünmüyorum zaten Virtus.pro'nun. Genel anlamda da Virtus.pro bir süre sonra yeni bir kadro arayışına gider gibi görünüyor. Tabii Ago da var. Ago da çok sağlam adımlarla geliyor. Onu da bu sene Pro Lig'de seyrediyoruz. Daha
Çok
bir şey
gençler bir de
oynadı.
evet.
Space Oddus'ta maçları da vardı. Yani oradan hani Ago'dan, bu Kinguin'den işte biraz Virtus.pro'dan bence güzel bir karma kadro çıkar tekrar Polonya'nın en iyisi olma açısından. Çünkü Polonya Counter Strike'ın merkezlerinden bir tanesi. Yani hem
Evet.
1.6'dayken bu kadronun işte eskiden Pentagram olduğu zamanlar, G5 olduğu zamanlar ve sonrasında zaten organizasyon olarak da biliyorsun Katowice dünyanın en iyi organizasyonlardan bir tanesi. Yani Polonya'yı bu sahneden koparamazsınız. Mutlaka onlar da bir süre sonra buraya iyi bir takımla geri dönerler. Ama 2018 o açıdan çok karışık geçer. Bir ileri bir geri giderler ve bence 2018'in sonlarına doğru güzel bir karışımla güzel bir Virtus.pro kadrosu görürüz.
Evet, Polonya CSGO'nun merkezi dedin. Haklısın. Çünkü bakıyorum HLTV'den. Virtus.pro ya da atıyorum Pride falan çok da önemli olmayan bir maç oynuyor falan. Bir bakıyorsun 30 bin kişi falan izliyor.
Müthiş. Yani
İnanılmaz yani.
zaten Katowice'in seyircilerini de görüyorsundur. Sadece onlar Virtus.pro değil, CS'yi çok seviyorlar. Gelen yani her
Evet.
takıma karşı bir ilgi, her takıma karşı bir heyecan, bir moral. Onların seyirci gerçekten CS için farklı bir yerde dünyada.
Neyse şey atlayalım şu Nautem Como takımına. 100 Thieves diye biliniyordu. Takımla organizasyonla ayrılık yaşadılar. Şu an FNX'in kurduğu bir giyim firmasının adı olan Nautem Como ile adıyla devam ediyorlar şu an. FNX, Hen1 işte o takım. Şu an Almanya'ya bootcamp için gidecekler. Bir süredir Brezilya'da evden oynuyorlardı. İşte çok ping vardı falan. Kaybediyorlardı böyle saçma salak takımlara. Şu an Almanya'ya gidiyorlar. Şöyle de bir söylenti var. Bu SK Gaming'in bu takımla imzalayacağı söylentisi var. Çünkü Immortals'ın şu an Fallen ve ekibiyle görüşme aşamasında olduğu ve yazın sözleşmeleri bittiğinde o takımı alacağı diye bir rapor geldi Double Tap'ten birkaç hafta önce. Doğru mu bilmiyorum ama bu bootcamp hamlesi bunu doğrular nitelikte. Çünkü SK Gaming'in ofisinin Almanya'da olduğu biliniyor. İşte böyle bir söylenti var ki şu an bütün taşlar yerine oturuyor yani.
Evet, şu an dediğin gibi bütün parçalar yavaş yavaş bence bulmacayı tamamlıyor. Önce yeni takımdan bahsedelim. Evet, aslında bu takım şunu gösteriyor ki hani yönetimsel kararların da bu oyuna ne kadar önemli olduğu konusu. Hem önce TNG vakası biliyorsun tam bir felaket.
Rezillikti.
Onun takımı geri çekmesi, performans anlamında takımı geri çekmesi, doğal olarak Immortals'ın takımı bozması, Bolt'un zaten bu ara takımdan ayrılması ve benzeri bütün detayları düşündüğümüzde gerçekten ne kadar genç ve heyecanlı da olsa bu insanların mutlaka iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Alınan bir sürü yanlış karardan sonra da en son kendi kurdukları bir klanla şu an Almanya'da bootcamp yapmaya başlıyorlar. Burada tabii ben bu dedikoduların hepsinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten SK'in düşen performansının arkasında da yeni kontratlar, yeni bir şirketle anlaşma durumu olduğu söyleniyordu.
Evet.
Immortals dünyanın en zengin e-spor kulüplerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde Virtus.pro'ya benzer durumda ve diğer takımları çok başarılı e-sporda. Şu an için ihtiyaçları olan gerçekten güzel bir CSGO takımı. Ve SK'in de bu bilerek performansının düşmesi, yeni kontrat, yeni şirket isteme olayları biraz bu dediğim gibi bulmacayı dolduruyor. Ben de yazın Immortals'ın SK Gaming'i almasını bekliyorum. Ama SK Gaming bu kadroyla anlaşır mı? Yani yeni Brezilyalı kadroyla anlaşır mı? Orada çok emin değilim. Çünkü SK'yi ne aradığını ben merak ediyorum. Yani SK Gaming biliyorsun 1.6 zamanlarında dünyanın en iyi takımına sahipti.
Evet.
Birçok kupa kazandılar. Çok sükseli bir kulüptü ve o zaman da Alman olmalarına rağmen bir İsveç takımını aslında kadrolarına katmışlar ve başarılı olmuşlardı. Sonra bayağı bir süre ara verdiler. Sonra tekrar döndüler biliyorsun ve çok garip bir Danimarka kadrosuyla hani Asilyonlarla falan işte garip bir Danimarka kadrosuyla çok vasat
Evet.
bir SK Gaming performansı vardı. Ve hani şaşırmıştık niye böyle bir şey girdiler diye. Sonra Luminosity Gaming'deki kadroyu satın alıp gerçekten SK Gaming'e yakışan bir hal geldi. Şimdi tekrar böyle bir deneme yaparlar mı? Yani hem yine yurt dışından bir kadro hem de çok da açıkçası ben başarılı olmasını beklemedim. Evet belki NA Division'ında bunlar başarılı oldular. İlk üç takım arasına girebilirler. Hani zaman zaman Cloud9'u zorlar. Belki bu kadro zaman zaman işte SK Gaming'i zorlar. Şu anki kadrosunu diyelim ama genel anlamda bence çok böyle başarılı olacak, turnuvalar damga vuracak bir kadro değil bu. Buna tekrar SK Gaming girer mi? Ondan çok emin olamıyorum. Ama dediğin gibi Almanya'da bir bootcamp yapması ki Almanya SK Gaming'in merkezi
Evet.
biraz taşlar yerine oturuyor gibi.
Şöyle bir görüşüm var o konuda. Şey dedik, Polonya CSGO'nun merkezi. Brezilya'da o şekilde. Deli hastasılar CSGO'nun. Ve inanılmaz sayıda insan izliyor CSGO'yu. Bu iki takımı takip eden insan sayısı çok fazla. Okundaki tahminim şu. Şimdi Immortals Brezilyalı takımıyla ayrıldığında çok şans vardı önünde. Kuzey Amerika'da boş olan bayağı takım vardı ama imzalamadılar. Açıkçası o zamandan beri belliydi benim görüşüm. SK Gaming ile anlaşacakları. İşte şey görüşü var. Ne kadar fazla taraftarın olursa o kadar fazla ürün satıyorsun. Ve bu takımlar için ürün satmak inanılmaz bir gelir kapısı. İşte bir forma 40-50 dolardan başlıyor. İşte bu gelir kapısını kaybetmek istemeyecektir Immortals. Bu yüzden bence SK Gaming'i katmak istediler organizasyona. Diğer yandan da SK Gaming Brezilyalı taraftar kitlesini kaybetmek istemiyor. Ve ikinci takım hangisi Brezilya'da? Bu 100 Thieves'ten ayrılan takım. Taşlar
Evet
yerine
o
oturuyor bu şekilde.
yani dediğin detaylar doğru. Brezilya özellikle yani nasıl biz Türk seyircilerin işte takımdan çok desteklemesinden, çok çılgın olmasından bahsediyorsak herhangi bir spor dalında dünyadaki belki de ikinci sırada Brezilya geliyor bu konuda. Çok
Evet.
heyecanlı taraftarlar, çok destek veren taraftarlar söz konusu. Dediğin gibi belki Brezilya kadrosunu kaybetmemek için yani seyircisini kaybetmemek için, Brezilya'daki kültürü kaybetmemek için bu kadroyla devam edebilirler ama sonuç olarak dediğim gibi hiçbir zaman şu anki kadro kadar başarılı bir kadro olmayacaktır bu. Belki de destekleri bu değildir aslında. Yani hani başarıdan daha çok devamlılık, işte seyirci kapasitesi, ilgidir onların beklediği. Eğer onu istiyorlarsa da bu takım doğru bir adres olur. Ama eskiyi tekrar şampiyon hüviyetinde görmemiz biraz zor olabilir bu durumda.
Aynen. Şey atlayalım hemen. Bugünün canlı haberine. G2 Shaxs'ı yedeğe çekti. Ve Shaxs'la açıkladı bir daha G2 için oynamayacağını. Çünkü bileğinden ameliyat olacak. Ve onun yerine Mixwell'i getirdiler. Deneme olarak. Ama onun kalıcı olduğunu deneme değil ama kalıcı olduğunu söyleyen insanlar var Twitter'da. Takıma yakın kaynaklardan. Diğer yandan da Smith takımın koçu oyuncu olarak geri döndüğünü açıkladı. Shaxs'la Smith'in kanka olduklarını herkes biliyor zaten. Ve yeni bir takım kurabilirler. Diğer yandan da Devoduvek, Amanek, Misfits'in eski oyuncuları. Onlar da boştalar. Diğer yandan Fransa'nın genç yeteneği Zaivu. O da okulunu bitirecek 3-5 aya. Öyle bir takım kağıt üzerinde güzel görünüyor. Ne diyorsun?
Vallahi isimler güzel. Hatta buna bir de ben Existence'ı ekleyeyim istersen. Hani koç veya
Aynen.
belki oyuncu rolü olarak. O da şu an boşta LDLC'den ayrıldı. Yani Fransızlar bu işi seviyorlar. Hani böyle bir sıcak su çevirmeyi arka taraftan. İşte o oradan gitsin, oradan takımı çıkar, o oradan gelir gibilerinden.
Aynen.
Tabi burada ilginç bir kaçan nokta var. Birincisi, Shox'un zaten ameliyat sebebiyle ayrılacağını biliyoruz. Ama bunun yerine gelecek isim Mixwell midir? Bu çok enteresan. Çünkü Mixwell bir AWP oyuncusu. Sonuçta evet Opti'ye gittiği zaman belki biraz karakteri değişti ama takımımızda Kenes var. Kenes varken Mixwell'i denemeye çalışmak. Yani G2'nun bence biraz kendi topuna sıkması gibi bir durum bu. Açıkçası bu yeni kadronun ben performansından çok bir şey beklemiyor olacağım.
Çok riskli, evet.
İkinci kısımda Shox zaten biraz kenara çekiliyorsa Smith's de gidiyor demektir. Zaten bu ikili uzun yıllardır beraberler. Özellikle de oyunculuğa dönmesinden sonra şu an için kısa vadede bir yeni Fransız takımı görebiliriz. Şoks'un ameliyatının sonrasında bir Nisan ayı civarlarında işte bu ortada kalan dediğim gibi boştaki isimlerle beraber ki Misfis'te aile oyuncular bence çok yetenekli oyunculardı. Hatta oyuncularla bir takım kurulsa belki şu an Cittu'dan daha iyi bile başarı gelebilir bu takıma.
Evet.
Bunlar olabilecek ihtimaller ama şu an tabii HLTV'ye girip sağ yukarı baktığında ilk göreceğin şey FaZe Shox transfer haberi. Yani şu an herkes tabii çılgınlar gibi Shox'un FaZe'e gitmesini bekliyor olacak. Yani bu bir hayal, bir dream. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Shox'un in-game leader pozisyonunda oynayabileceğini zaten dünyanın belki de gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Benim açıkçası buradan çıkaracağım senaryo şöyle bir şey olabilir. Bu bir yeni takım kurulur, bir Fransız takımı. Shox'la beraber bir 2-3 ay oynanır. Çok bir şey olmayacağı anlaşılır. Bu arada FaZe'in de rengi belli olur. Hani bu başarısızlıklar süreci devam mı edecek? Takım çatlamaya başlayacak mı? Ondan sonra da ufaktan bir şok sesleri çıkmaya başlar. Çünkü yani Guardian'ı aldılar aynı şekilde. Nico'yu aldılar. Olaf'ı aldılar. Rein'in gideceğini düşünmüyorum. Oraya bir de gerçekten başka bir ülkeden belki de başka bir seviyeden yine bir yıldız gelmesi gerekecek. Çünkü FaZe bir yapı kurdu. Bu yapı Kerrigan'ın üzerineydi. Dediler ki sen bu işi biliyorsun. Yıllardır lidersin. Hadi şimdi etrafına bir takım kur. O görüldü ki takıma en büyük yıldızları alsan da bir yere kadar gelinebiliyor. Ama orada bir sabır tükendiği zaman yavaş yavaş işler karışabilir. FaZe Shox transferi de gerçekten hani bence Nico'dan sonra en büyük transfer olur. Gelmiş geçmiş en önemli transfer olur. Öyle bir olayda gerçekten hani bu oyunun seviyesini başka bir yere çıkartır. Ama yani şu an için görünen G2'nun buradan ben çok daha başarılı bir halde çıkabileceğini düşünmüyorum. Shox olmadan özellikle de Mixwell denemesiyle. Ondan sonra da yine artık Fransa'dan göreceğimiz değişik değişik kadrolar olacaktır.
Evet, bir yandan da Mixwell'in Fransızca çalıştığını biliyoruz. Şu an her şeyi anlıyormuş, konuşulan her şeyi, ama kendi konuşmasında bir sıkıntı varmış. Çok akıcı değilmiş. O bir sorun olabilir. Bir de
Olur. Yani çünkü
ACL olarak MBK oynayacak. MBK ACL'lik denedi daha önce 2-3 kere bildiğim kadarıyla. Ve hiçbirinde kalıcı olmadı, istemedi. Şu an comfort zone'undan çıkacak MBK. Onun performansında bir düşüş olabilir. Ve sıkıntı şu, benim anlamadığım olay şu ki bu G2'nun en büyük sorunu ICL'di. Ve ICL almaktan ziyade kendi takımından bir ICL çıkarmayı denediler yine. Ya bu geçici bir çözüm bence ya.
yani önce Mixfay'ın dil konusuna değinelim. Dünyadaki birçok takım artık hani İngilizce konuşuyor. Zaten takımlar yabancı oyunculardan oluşuyor. Farklı diller, farklı ırklar, her şey var. Ama Fransızlar hala Fransız. Yani adamlar yayın açtıklarında bile İngilizce konuşmuyorlar. İşte turnuvalara gidiyorlar. Apex hala İngilizce bilmiyor. Hani bunlar handikaplar var. Burada yabancı bir oyuncu denemek biraz sıkıntı yaratabilir. Dediğin gibi hani Mixwell'in de ne kadar anlasa da uyum sağlaması uzayabilir. İkinci konu MBK konusu. MBK çok uzun zamandır formsuz. MBK'yi biz mükemmel bir tamamlayıcı olarak biliyoruz. Hani çok iyi defans yapan, yine yine çok iyi hücum oynayan, entry fragger bile olabilen bir oyuncuyken ve hatta AWP kullanabilen bir oyuncuyken G2'nun düşen performansının sebeplerinden bir tanesi de MBK'nin inanılmaz formsuz oluşu. Ona da belki bence bir heyecan katmak istemiş olabilirler. Bir de her şeyden öte şu an Fransız takımları Happy gittikten sonra in-game leader bulamıyor. Yani hangi takıma gidersen git, Happy olmadan hepsi sanki kolsuz bacaksız gibi. Happy'ye karşı inanılmaz bir güven oluşmuş durumda. Onun dışında kimsenin in-game leader olabileceği düşünülmüyor. Deneyenler çok fazla başarılı olmuyorlar. Bu yüzden açıkçası MBK'nin in-game leader'lığının da ben çok fazla başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama takımda şu an biri yapması gerekirse de hani heyecandan tırnaklarını sürekli yiyen, hasta olan Kenes olmayacaktır. Çok fazla toksik potansiyel olan Apex olmayacaktır. Henüz bu seviyelerin yeni oyuncusu diyebileceğimiz Buddy olmayacaktır. Zaten geriye de kimse kalmıyor diyelim. Yeni gelen oyuncu zaten olamaz. Mixwell hem dili bilmiyor hem farklı bir oyuncu. Bu noktada takımdaki en hani abi rolünde görebileceğimiz MBK'in burada bir in-game leader olmasını görebiliriz. Ama bu karışım bana çok başarılı olacak gibi gelmiyor açıkçası. Bir de zaten G2'nun da bu hani takımı değiştirme haberinde biraz röportajlara baktığımızda aslında olayın hani Hani çok yetenekli oyuncular ama onları yöneten kimse yokmuş. Becerememiş Shox şeklinde göründüğü belli. Hani aynı şekilde zaten Smith'sin de ayrılması. Yani bu işin bir yönetimsel sıkıntı, bir takım içindeki liderlik sıkıntısından dolayı bir değişikliğe gidildiği biraz daha vurgulanmaya çalışılmış. Ya buna hem katılabilirim hem katılamam. Çünkü yani dersin ki lan adamlar çok iyi oynuyorlar ama işte yönetemiyorlar. Öyle bir şey de yok. Hiçbir oyuncu iyi oynamıyor şu an G2'da. Böyle bir noktada bence bir kurban lazımdı. Shox'un sakatlığı beraber de bir çözüme gittiler.
Evet, şöyle bir durum da var. Şey izledim mi bilmiyorum bu G2'nin CEO'sunun yaptığı videoyu. Shax demiş ki takımda çok köklü değişiklikler yapmamız lazım. Ben IGL olarak yani bu takımdan en azından birkaç kişiyi kesmek istemiş Shax. Ama takım onay vermemiş buna. Yani diğer
Takım onu
developerları
kesmiş biraz daha yani.
aynen takım demiş sen git o zaman yani. Durum bu şekilde. Adam
Evet, yani
gitmek istememesine rağmen
bir
bu bilek ameliyatı olayını bahane de ederek takımdan kovdular herifi.
ya şöyle bir şey var. G2'da bir değişik şart. Yani Major'dan sonra geçen sene kuruldu biliyorsun ve dediler ki o süper Fransız takımı KNS'de Shox ilk defa beraber oynayacak falan. Hani sandılar ki FaZe gibi bir şey olacak ve her turnuvada final oynayacaklar.
Evet.
Ama G2'nun final oynayabildiği de turnuva sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Zaten başarılı oldukları daha da az. Bu noktada bir çözüm lazımdı. Yani G2'nun da Shox'un ben ses çıkarmasına hak veriyorum. Ben çünkü orada en çok kime güvenecek olsam Shox'a güvenirim o takım içerisinde.
Takımın yıldızıydı net ya.
Yani hem öyle hem de sadece yetenek olarak değil akıl olarak da bence takımın en üstündeki oyuncu. Ama ya bu genelde böyledir. Hani sen mi bizi istemiyorsun, biz mi seni istemiyoruz kısmı. Takımın ağırlığı biraz daha ön plana çıkmış durumda. Shox'a karşı.
Bunların şanssızlığı da 15-20 tane çok üst düzey Fransız oyuncu var ülkede ama bir tane IGL yok.
Yani hem
Ülkedeki en iyi IGL Belçikalı Existence.
evet, doğru ve IGL ile beraber bence oyuncularda da biraz toksiklik var genel anlamda. Şöyle çok heyecanlılar bence. Yani hani böyle bir profesyonel olalım biz işte atıyorum trilyonlar kazanıyoruz. Bu işi sisteme koyalım biz şöyle yapalım
Evet.
kendimizi geliştirelim. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tamamen abi biz yetenekliyiz biz bu oyunu biliyoruz. Hadi oynayalım hadi şampiyon olalım kafasındalar. Ve bence biraz profesyonellikten uzaklaşmış olmaları kafa olarak genel anlamda Fransız oyuncuların başarı kazanmasını engelliyor. Çünkü daha şu an oynayan oyuncunun çoğunun amatörlük safhasında yani 2014 yıllarında müthiş Fransız oyuncular bu sahneye damga vururken oyun geliştikçe onların yerinde sayması bence tamamen bundan kaynaklanıyor. Oyuna profesyonel olarak bakmıyorlar. Kendilerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Ve biz yetenekliyiz abi çıkarız, oynarız, kazanırız. Kazanamadık mı? Kesin şundadır sorun deyip farklı bir şey arıyorlar.
Aynen öyle. Okey. Bugünlük bu kadar diyelim. Var mı eklemek istediğin başka bir şey?
Şimdilik böyle. Zaten birçok konuyu konuştuk. Yine gündem doldukça podcastlerimizi yapmaya devam ederiz.
Aynen öyle. Hoşça kalın.
Bay bay.